Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakatı sunacağız size. Nazım Yüzbaşı abi ile hayat sohbeti üst başlığıyla takva hayatı seyru sulükle olur başlıklı mülakatı sunuyoruz. Evet, Selman Tan'ın Nazım Yüzbaşı abi ile yapmış olduğu mülakatı şimdi sunuyoruz. Nazım Yüzbaşı abimiz, manevi hayatın kendisini ipek gibi yaptığı bir gönül insanı. Nur gibi bir derviş, zikrin şeffaflaştırdığı bir ehli hal. İddialardan, sivriliklerden uzaklaşmış, seyri suluk eğitiminden geçmiş salih bir zat. Yaşadığı beldelere rahmet olan, sayıları bugün gittikçe azalan şahsiyetlerden biri. Ömrü gencinden yaşlısına etrafındakilere hem manevi olarak hem de ihtiyaç sahiplerine maddi olarak hizmetle geçmiş bir hizmet insanı. Rabbimizden kendisine hayırlı ve bereketli ömürler niyaz ediyoruz. Bandırma'da 2011 yılında Murat Karaman Bey ile birlikte yaptığımız mülakatı istifadelerinize sunuyoruz. Efendim, bize kendinizi tanıtır mısınız? 1930 yılında Uşak'ın Karahallı ilçesinin Beki köyünde dünyaya gelmişim. Büyük dedem Osmanlı ordusunda 42 sene askerlik yapmış. Er olarak başlayıp yüzbaşı olarak emekli olmuş. Soy ismimiz oradan geliyor. Köyümüzden 6-7 kilometre ilerideki bir başka köyde ilkokulu okudum. Sonra askerliğe kadar koyun çobanlığı yaptım. Evimizde pamuk ipliğinden yapılan astar, kaput bezi imal ettiğimiz el dokuma tezgahında çalıştım. Ezanın aslını duymadan büyüdüm. Ailemiz mütedeyyin bir aileydi. Babamlar iki erkek kardeşmiş. Babam küçük olandır. Askere gideceği zaman Kazım amcam, acaba babamın yüzbaşılılığını askeriyede kullanarak kardeşim Kamil'i yakın bir yerde askerlik yaptırabilir miyim düşüncesiyle büyük dedeme söylemeden Uşak'a yola çıkıyor. Büyük dedem bunu fark ediyor ve sabah kalkınca amcamın nerede olduğunu soruyor. Durumu anlayınca babama diyor ki, Kamil atını atla, gerekirse çatlayıncaya kadar koştur. Abin Uşak'a varmadan yetiş, onu geri çevir ve buraya getir. Benim 42 yıllık askerlik hayatımda 42 dakikalık ihlalim yoktur. Bu iş kul hakkına girer, böyle bir şeye zinhar müsaade etmem diyor. 17 yaşında ağır bir rahatsızlık geçirdim. Annem babam endişe edip kazadan bir doktor getirdiler. Doktor beni muayene ettikten sonra, bu çocuğun iyileşmesi için günde bir bardak rakı içmesi lazım dedi. O zamanın doktorlarına bakın. Bunun üzerine babam, rakı içip iyileşeceğine ölecekse ölsün dedi. Askerden sonra ürettiğimiz bezleri civar illerde pazarlamaya başladım. 1953 yılında Bandırma'da bu işi yapanın az olduğunu görünce orada depo tuttum. Dükkan açtım. Ailece 1960 yılında Bandırma'ya yerleştik. Daha sonra halı ticaretiyle meşgul oldum. Fakir, ümmi bir insanım. Ticaret yaparken senetler alınıyor, bankayla irtibatımız oluyordu. Bu durumu öğrenmek için Karahallı nahiyesinin Karabasan köyünde medrese eğitimi veren tasavvuf erbabı bir hoca efendiye fetva için müracaat ettim. Kendisi banka kasasında paranızı muhafaza etmenin dışındaki bütün ticari ilişkiler haramdır dedi. O gün bugündür hiçbir şekilde bankayla bir işim olmadı. Manevi hayatta tanışmanız nasıl oldu? Manevi bir arayış içindeydim. Manyas'ın Darıca ilçesindeki Ali Haydar Efendi'nin halifesi Kadir Efendi'den ders aldım. Ümmiydi ama kazandığı her şeyi Resulullah sevgisiyle kazanmıştı. Büyük bir veliydi. 1969 senesiydi. O zaman Ali Haydar Efendi vefat etmişti. Kadir Efendi, ben mürşit değilim, sadece halifeyim der, rabıtayı Ali Haydar Efendi'ye yaptırırdı. Fakat rabıta yaptığınız zaman da kendisi çıkar gelirdi. 1972 yılında vefat etti. O yolda zikir 5000'den 10000'den başlardı. Günde 40-50 bine kadar çektiğim oldu. 3-4 saat zikir çekerdim. Alnımdan terler yere dökülürdü fakat aşk şevk yaptırırdı bunu bize. Bu sefer kalbim başladı hoplamaya. Ali Öztaylan abiye gittim. Abi benim durumum böyle böyle ne yapacağım diye sordum. Ali abi benim böyle bir selahiyetim yok dedi. Bu dönemde Sami Efendi Hazretleri'nin tarafı tecelli etti. Nasıl tecelli etti efendim? Ararken istihare yapmaya başladım. Sami Efendi Hazretleri yağmur gibi geldi. İstihareli de rüyama geliyordu, istiharesiz de rüyama geliyordu. Bizi Bursa'daki vekiline yönlendirdi. Ona gittiğim zaman bana, ''Kardeş, siz dersi 15 gün kadar bırakın, bütün vücudunuz yanmış.'' dedi. Ve bana bu yolun dersini tarif etti. Ondan sonra bütün vücudum dinleniverdi. Ufkum açıldı, sanki geniş bir vadiye indim. Sami Efendi Hazretleri ile ilk görüşmeniz nasıl oldu? Dersi aldıktan sonra 1972 yılına kadar kendisini görmedim. O yıl hacca birlikte gittik. Dursun Aksoy abi, Tahsin Yatman abi, Ali Öztaylan abi ve kardeşleri beraberdik. Sami Efendi'nin yanında Musa Efendi, Mehmet Öztürk abiler vardı. Hacı birlikte yaptık. Bizi bir gün öğle yemeğine Mısır Oteli'ne çağırdılar. Yemekte 7 kişi vardı. Yemek sırasında şöyle buyurdular. Bu tağım 7 devletten toplanmış, tahakkuk etmiş, biz burada 7 kişi yiyoruz. Bu rızık işi belli olmaz. Kimin nasibi varsa o ona ulaşır. Hicaz yolculuğumuz 45 gün sürmüştü. Musa Efendi Hazretleri'nin yanında 45 tane bohça içinde hazırlanmış takım olduğunu gördüm. İç çamaşırından, mendilinden, çorabından, fistanına kadar her gün için yeni bir kıyafet hazırlamıştı. Her akşam Sami Efendi Hazretleri'nin odasına bir bohçayı götürüp takdim ediyordu. Kolay bir şey değildi. Bu hizmete hayretler içinde kaldım. Kendi kendime demek ki hizmet böyle yapılıyormuş dedim. Arafat'ta duayı Fazlullah Nemengani abiye yaptırdı. Bir ara Sami Efendi duayı bitirelim der gibi bakınca Fazlullah Efendi duayı bitirdi. Bunun üzerine Sami Efendi Hazretleri duaların kabulünün bitmesine 3 dakika kaldı. Herkes aile efradı için duada bulunabilir dedi. O anda bir neşe hali zuhur etti. Baktım sanki herkes cennet bahçesinde Arafat'ta neşe içinde bize diyor ki, ben de cennet bahçesindeyim. O 3 dakika içinde sanki bedenimden sıyrılmıştım. Sonrasında kendime baktım, üzerinde elbiseler var. Yokluyorum, vücudum yerine gelmiş. Bize teveccühüyle 3 dakika içinde kainatı seyrettirmişti. Sonra yine gaflet haline döndük ama ondan sonraki 15 gün boyunca vücudum var mı diye kendimi yoklamaya devam ettim. Bedeninizi hissetmiyor muydunuz? Evet, bedenim sanki yoktu. Demek ki gafletten kurtulduğun zaman bedenin tasallutundan da kurtuluyorsun. Bize bu hali bizzat yaşattılar. İnsanın içi temizlenince hakikaten kuş gibi oluyormuş Selman evladım. Bilahare üstadımıza muhabbetimiz gittikçe arttı. Efendim, bu hali rabıtalı olduğunuz için mi yaşadınız? Rabıta muhabbet demektir. Rabıta mürşidi hatırlamak ve onun yaşadığı gibi yaşamaya çalışmaktır. Bir hadiseyle karşılaştığınızda burada efendim olsa ne yapardı deyip onun yolundan yürümektir. Onun nerede nasıl davranacağı senin muhabbetin kuvvetliyse gönlüne gelir. Rabıta kuvvetliyse mürşidin yapmadığı bir şeyi sen yapamazsın. Bir keresinde Medine'de Sami Efendi Hazretleri'ni ziyarete gidiyorduk. Giderken üstadımız kokuyu sever deyip 12 düzine kadar koku alıp hediye olarak götürdük. Daha sonra validemiz Ömer Kirazoğlu abiye, evde hediye edeceğimiz koku bitmişti, bu kardeşlerimiz nereden bilmişler demiş. İşte bize o kokuyu götürten şey rabıta ve üstadımızın tasarrufudur. Kadir Efendi şöyle derdi. 29 sene bir mürşide ram oldum, iki şey öğrendim. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptıkları gibi yapıp, yapmadıklarını yapmamak. 29 sene boyunca üstadım ayağını ayağının üzerinde atmadığı için ben de atmadım. Bunu Musa Efendi'ye söylediğim zaman 38 senedir ben de atamadım Nazım Efendi. Çoraplarımı bile çıkarırken eğilerek çıkarırım. Gerçek mürşidi tanımak Peygamber Efendimiz'in edebiyle edeplenmektir. Gerçek mürşidi tanımak hakikati tanımaktır dedi. Haçtan sonraki yıl bir telefon geldi. Musa Efendiler şu tarihte, şu saatte sizin evinize gelip misafir olacaklar ve sohbetler sizde yapılacaktır dendi. Şaşırdım kaldım. Ben çaylak birisiyim. 15 gün öncesinden Bandırma'ya geleceklerini öğrendiğim zamandan beri içimden bir acı kahvemi içer, evime adım atarlarsa ayak bastıkları yeri öperim diye geçiriyordum ama böyle olacağını tahmin edemiyordum. Ali Özsaylan abiye gidip, ''Abi siz maddi sultanları da, manevi sultanları da ağırlamış bir insansınız. Ben çoban bir adamım. Gelip evime soframı düzenler misiniz?'' dedim. Söylenilen saatte 10 kişi kadar geldiler. 2 gün evimizde misafir kaldılar. ''Bizim evde kalırken Musa Efendi burada rical kokusu var.'' demişlerdi. Bizim ev önceden Ali Haydar Efendi'nin mürşidi Bezzaz Hacı Ali Rıza Efendi'nin devlethanesiymiş. Biz evi onun kızından satın almıştık. Daha sonra kurduğumuz vakfa onun ismini verdik. Yeri gelmişken burada Bezzaz Hacı Ali Rıza Efendi ile ilgili bir hatıramı anlatayım. Halı ticareti yaparken bir gün bir adam geldi. Yüklüce halı aldı. Çıkarken halıları eve getirin, parasını evde ödeyeceğim dedi. Çalışanımız adamla birlikte halıları evine götürdüler. Halılar eve girince çalışanımız parayı istiyor bunun üzerine. Adam dükkanda parayı verdim ya ne parası vereceğim deyip kapıyı kapatıyor. Arkadaşımız durumu gelince anlattı. Senet çek bir şey almamıştık. Ayrıca dışarıdan bir şahidimiz de yoktu. Yani yapacağımız bir şey yoktu. Akşam Bezzaz Hacı Ali Efendi'nin kabrine gittim. Bir Fatiha okuyup durumu arz ettim. Ertesi sabah saat 8'de dükkan açmaya gittiğim zaman bir baktım adam kapıda bekliyor. Bana alın şu parayı da şu işten kurtulayım. Hayatımda bu gece geçirdiğim kadar kötü bir gece geçirmedim deyip parayı elime tutuşturarak kaçtı. Fakir birkaç yıllık intisaplı olmama rağmen Musa Efendi evimizi teşrif ettikleri zaman Bandırma ve Balıkesir havalesiyle ilgilenmemi emir buyurdular. Fakirin bir delice muhabbetim vardı, başka da bir şeyim yoktu. Efendim, sonraki yıllarda Sami Efendi Hazretleri ile özel teşriki mesaileriniz olmuştur. Oradan hatırladıklarınızdan veya size tavsiyelerinden bize aktaracaklarınız var mıdır? 1974 yılında Kıbrıs Harbi'nden 2 ay sonraydı. İstanbul'a gittim. Bursa'da demir döküm fabrikası olan Nihat Kahyaoğlu isimli bir abimiz vardı. Onun hasta olup hastaneden çıkıp otelde kaldığını duyduğum için ziyaretine gittim. Otele varınca Nihat abi, ''Nazım Bey, 3 gündür sizi bekliyorum. Hatta odanızı ayırttım. Karşıdaki odaya valizinizi bırakın.'' dedi. Ben kendisinin beni beklediğini bilmiyordum. Çantasından senetler çıkardı. Hastalığından dolayı 2 aydır işçilerin maaşlarını ödeyemiyorlarmış. Senetler toplanmış. Bunu Nazım Bey çözer diye düşünmüş. Bana senetleri sana vereyim, bize nakit verebilir misin dedim. Ben de ne kadar nakite ihtiyacımız var diye sorunca 65 bin lira olduğunu söyledi. Ben de Bandırma'dan çıkarken ne bir kuruş eksiği, ne bir kuruş fazlası olmadan cebime 65 bin lira koymuşum. Belki halı alırım diye düşünmüştüm. Başıma böyle bir şey geleceğini bilmiyordum. Kendisine çıkarıp parayı takdim ettim ve senetleri aldım. Manevi yolda olanların arasında bazen böyle işler olur. Kendiniz de farkında olmadan hayır işinde kullanılırsınız. Sonra Nihat Bey beni Sami Efendi Hazretleri'ni ziyarete gönderdi. Ziyaretimiz sırasında Kayserili Cemil Baba da vardı. Bu sohbette de 7 kişiydik. Sohbette söz yoktu, sükut ediliyordu. Bir müddet sonra sükut bizi patlama noktasına getirdi. Cemil Baba sonunda dayanamadı. ''Efendim, ne sükut edip duruyorsunuz? Kıbrıs Harbi'nde kumandan siz değil miydiniz? Kıbrıs Harbi'nde hayatta olanların, olmayanların tamamının komutanı siz değil miydiniz? Bütün emirler sizden çıkmadı mı? bunları anlatın da yakınınızdakiler kıymetinizi bilsinler diye bağırınca Sami Efendi'nin gözlerinden yaşlar süzüldü ve Hafız Efendi'ye bir aşr-ı şerif okutarak sohbeti bitirdi. Bursa'da yaptığı bir sohbet sonrasında ise bizden birkaç kişiye özel olarak şunları söylemişti. Peygamber Efendimiz ve ümmeti son ümmet olmasına rağmen kıyamette ilk dirilecek ümmettir. İlk dirilecek kişi Peygamber Efendimiz'dir. Onun yanında, onu sevdiği, onu Allah için sevenler olacaktır. Peygamber Efendimiz haşr sahasında ilerledikçe diğer peygamberler de ümmetleriyle birlikte ona dahil olacaklardır. Diğer peygamberlerin tebliğ vazifesi vardır ama Peygamber Efendimiz'e şefaat etme yetkisi de verilmiştir. Peygamber Efendimiz'in ümmetinden, onun sevdiklerinden ve alınlarında Allah için birbirini sevenler yazanlardan birisinin parmağındaki yüzükte "Selamun kablen min Rabbir Rahim" yazılıdır. Siz de bundan sonra her gün bu ayeti yüzer defa zikir olarak çekin buyurdu. Tahsin Yatman Beylerle birlikte bizler o günden beri günde 100 defa bu tesbihatı çekeriz. Zannıma göre parmağındaki yüzükte bu ayet yazılı olan zat bizzat kendisiydi. Allah dostlarıyla beraberlikte istifadenin ilk şartı muhabbettir. Muhabbet yoksa hiçbir şey başlamaz. Yine intisabımın ilk yıllarında, haçtan sonraki dönemdeydi. Kuzu yününden bir el halısı yaptırmıştım. Halıya bakınca çok hoşuma gitti. Bu halı benim gibi bir kemteret değil, bir Allah dostuna layıktır dedim ve Sami Efendi Hazretleri ve Musa Efendi'ye götürüp hediye ettim. Sami Efendi 2-3 aya bir Bursa'ya gelirdi. Biraz önce bahsettiğim Nihat Kahyoğlu abi, Sami Efendi her geldiğinde bir kurban keserdi. Onun vefatından sonra ikram için yapılan bu güzel adet devam etsin diye kurbanı fakir kestirmeye devam ettim. Birkaç yıl sonra Bursa'da Sami Efendi ve Musa Efendi ile birlikte küçük bir grubun olduğu sohbet sonrasında Musa Efendi Sami Efendi'ye dönerek, "Efendim, Nazım Yüzbaşı Bey şöyle şöyle hizmetlerde bulunuyorlar" diye anlattı. Fakirin yaptıkları önemli şeyler değildi. Allah riyadan korusun. Bunu anlatmamın sebebi Hazretlerin bir mesajını aktarmak içindir. Sami Efendi coştuğu zaman iki elini açarak konuşurdu. Bunu da iki elini açarak ve 3 defa heyecanla tekrar ederek anlatmıştı. Şöyle buyurdu. 3 kişi cennetin kapısını açmak için cennetin önüne geleceklerdir. Bunlardan şehit cennetin kapısını açmak istediği zaman ilmiyle amil olan alim niyetlenecek. Bunun üzerine Cenab-ı Allah onlara şöyle buyuracaktır. Siz cihat ederken, ilim tedris ederken, ibadet ederken, hizmet eden, size o imkanları hazırlayan kişi cömert olandır. Cennetin kapısını cömert olan açsın. Sonra istirahat için odasına çekildiler. Biz de o meclisten ayrılırken Musa Efendi fakiri çağırdı ve "Kardeş, bundan sonra sizin manevi derslerinizi biz kontrol edeceğiz. Bu Sami Efendi'nin emridir ve sevdiklerine böyle yaparlar" dedi. Bizler bedavacıyız. Cebimizin altı delik, doldurduğumuzu zannediyoruz, boşalıp gidiyor. Rabbim mürşitlerimizden razı olsun. Rabbime şükrediyorum. Bizlerin karşısına onları çıkardı. Onlara evlat etti. Bu evlatlarının her biri için ayrı bir lütuftur. Manevi eğitimde derslerin önemi hususunda ne söylemek istersiniz? Seyri suluk yani manevi eğitim bir Müslümanın takva hayatı yaşaması için zaruridir. Manevi hayata, takvaya bağlı yaşamaya sebep olan şeylerden birisi de manevi derslerdir. Yani seher vaktini değerlendirmektir. Teheccüd namazıdır, zikirdir, tefekkürdür. Seyri sulukun zahiri kısmı derslerdir. Şamlı Abdullah Efendi vardı, Medine'de yaşardı. Ümmiydi, bir gece yatıyor, sabah hafız olarak kalkıyor. Bu durum Musa Efendi tarafından Sami Efendi Hazretleri'ne aktarıldığı zaman, Sami Efendi Hazretleri, Maşallah, Allah'ın lütfu keremiyle kendisine ikramda bulunulmuş buyuruyorlar. Arkasından acaba seyri sülukunu tamamlamak için de uğraşıyorlar mı diye soruyorlar. Bunun üzerine Sami Efendi'nin söyledikleri kendisine ulaştırılıyor. Şamlı Abdullah Efendi bunu duyar duymaz koşarak gelip Sami Efendi'den ders talep ediyor. Sonra da şükrediyor. Demek ki manevi ikram olarak bir insanın sadrına Kur'an-ı Kerim yerleştirilse bile manevi eğitim ayrıca yapılması gerekiyor. Şamlı Abdullah Efendi bilahire Sami Efendi Hazretleri vefat edince Musa Efendi'ye de bağlılığını ömrü boyunca devam ettirmiştir. Musa Efendi'ye o kadar edeple bağlıydı ki yanında iki dizüstü oturur, Arap dostlarından gelenler olursa onların edeple davranmalarını özellikle tembih ederdi. 1988 yılında Çiçekçi İbrahim Efendi ile birlikte Sami Efendi Hazretleri'nin kabrini ziyaret etmiştik. Ziyaretten sonra Çiçekçi İbrahim abi, "Bana biraz müsaade ederseniz burada biraz daha kalacağım," dedi. Biz yanından ayrıldık. 3-5 dakika sonra yanımıza geldi. Kendisine ısrarla ne olduğunu sorunca şu cevabı verdi. "Sami Efendi Hazretleri diyor ki, Musa Efendi'ye söyleyin, kendi evladıdır diye söyleyemez. Belki Osman Nuri Bey, İbrahim Düsuki Hazretleri'nin çok okusun." Bu mesaj kendisine iletilince Musa Efendi de İbrahim Düsuki'yi çok okur ve okuturlardı. Musa Efendi ile bir gün sohbet ederken şöyle anlatmıştı. "Sami Efendi üstadımla Şam'a gidip bir hafta kadar kalmıştık. Oradaki insanlar keramete meraklı oldukları için Sami Efendi'den keramet bekliyorlardı. Üstadımız bunu fark ettiği için Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, bu ümmetin içinde ikinin ikincisidir. Kendisinden bir keramet zuhur etmemiştir. Keramete meraklı olmak muvafık değildir," buyurdular. Sonra kendisine Türkiye'deki rejim değişikliği ile ilgili ne buyurursunuz diye soruldu. Cevaben, "Bizim siyasette işimiz yoktur," buyurdular. Bir hafta orada feyzi bol manevi sohbetlerimiz devam etti ve ayrıldık. Gelecek sayı, "Kendini israf etmiş olursun, hizmet için merhamet, illa takva, illa takva, ömür boyu nefiste mücadele." Evet değerli dinleyenler, Nazım Yüzbaşı abiyle yapılan mülakatın ilk bölümünü paylaştık. Bugün Sesli Dergi'de gelecek sayıda devam edecek bu mülakatın ikinci bölümü. Evet, Takva Hayatı Seyri Sülüklü Olur başlığıyla yayınlanmış Selman Tan'ın gerçekleştirdiği bu mülakat değerli dinleyenler. Böylelikle Sesli Dergi'de bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Değerli dinleyenler, Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2017 sayısından aktardık bu mülakatı. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.